Ayrım 7, Eva Luna, Isabel Allende, sayfa 67. 4. Postacının Lucas Carle'nin cesedini bulduğu gün orman yeni yıkanmış gibi nemli ve parlaktı. Topraktan yoğun bir çürümüş yaprak kokusu ve ruh gibi silik bir sis yükseliyordu. 40 yıldan beri her sabah o patikayı bisikletle geçerdi. Pedal çevirerek ekmeğini kazanmış ve o iki savaştan açlık, işgal ve başka kişisel şanssızlıklardan sonra hayatta kalabilmişti. İşi sayesinde bölgede oturanları isimleriyle tanıyordu. Aynı şekilde ormandaki her ağacı yaşı ve türüyle ayırt edebilirdi. Başlangıçta bu sabahın da diğerlerinden bir farkı yoktu. Aynı meşeler, kestane ağaçları, aynı yumuşak yosunlar, büyük ağaçların altındaki mantarlar ve aynı serin rüzgar, aynı gölgeler ve aynı güneş ışınları. Diğer günlerin benzeri bir gündü ve doğayı iyi tanımayan biri herhalde bazı uyarıları fark etmezdi bile. Ama postacı diken üstünde hissediyordu kendini, çünkü başka bir insan gözünün ayırt edemeyeceği şeyleri algılıyordu. Kafasında ormanı damarlarında kan dolaşan yeşil dev bir hayvan olarak canlandırdı ama orman o gün huzursuzdu. Bisikletinden indi ve heyecanının nedenlerini bulmak için sabah havasını kokladı. Sessizlik o kadar kesindi ki bir an sağır olduğunu sandı. Bisikleti yere bıraktı ve çevreyi incelemek için ormanın içine doğru birkaç adım attı. Çok fazla aramasına gerek kalmadı. İşte orada kendisini bekliyordu. Boğazından kalın bir iple bir dala asılmış olarak orada duruyordu. Kim olduğunu anlaması için yüzüne bakmasına gerek yoktu. Lucas Carle'yi uzun zamandır kim bilir, belki de Fransa'dan elinde kitap dolu bavulları, haritası, diplomasıyla kente geldiği ve köyün en güzel kızıyla evlenerek birkaç ay içinde onun güzelliğini tükettiği tarihten beri tanıyordu. Onu botlarından ve yağmurluğundan tanıdı ve sanki onun için böyle bir son düşünmüş, bu sahneyi daha önce görmüş gibi bir izlenime kapıldı. Başlangıçta paniğe bile kapılmadı. Hatta serseri seni uyarabilirdim demek için bir istek duydu. Bir süre öylece durdu ve olup biteni düşündü. O anda ağaç çıtırdadı, ceset döndü, ümitsiz boş gözleri karşısındakilerle karşılaştı. Adam olduğu yere çakıldı kaldı. Postacı ve Lucas Carle öyle bakıştılar. Oysa birbirlerine söyleyecek bir şeyleri kalmamıştı. Sonunda ihtiyar kendine geldi, bisikletini almak için geri gitti, onu kaldırmak için yere eğildi. O anda göğsünde uzun ve yakıcı bir sızı hissetti. Bisikletine güçlükle bindi ve elinden geldiği kadar hızla ve boğazında bir iniltiyle oradan uzaklaştı. Köye öylesine umutsuzca pedal çevirerek ulaştı ki neredeyse yüreği çatlayacaktı. Beyninde bir vızıltı ve gözlerinde korkuyla fırının önünde yere yığılmadan önce olayı haber verebildi. Fırıncılar onu aldılar ve ekmek yaptıkları masanın üzerine yatırdılar. Adam soluk soluğa parmağıyla ormanı işaret ederek serseri Lucas Carle'nin sonunda layık olduğu şekilde kendini idam sehpasında bulduğunu söylüyordu. Böylece tüm köy olaydan haberdar oldu. Haber evlere çabucak ulaştı ve savaşın sonundan beri böyle bir şey görmemiş olan ora sakinlerinin yüreğini hoplattı. Herkes sokağa fırladı, yalnızca son sınıftan 5 öğrenci başlarını yastığa götürerek uyur taklidi yaptılar. Az sonra polis doktorla yargıcı yatağından kaldırdı ve bir sürü meraklının eşliğinde postacının titreyen parmağıyla işaret ettiği yöne doğru yola çıktılar. Lucas Carle'yi bir korkuluk gibi ağaçta sallanır buldular. O zaman onu cuma gününden beri kimsenin görmemiş olduğunu fark ettiler. Onu indirmek için 4 adam gerekti çünkü ormanın soğukluğu ve ölümün ağırlığı onu taşlaştırmıştı. Boğularak ölmeden önce ensesine korkunç bir darbe yemiş olduğunu anlaması için doktorun şöyle bir bakması yetti. Polisin üstünkörü incelemesi ise bu olayı açıklayacak yegane kişilerin, Carle'nin yıllık gezintisinde beraber çıktığı kendi öğrencileri olduğu sonucuna varması için yeterliydi. Komiser, "Çocukları getirin," diye emretti. Torunu kurbanın öğrencilerinden biri olan yargıç, "Ne için? Çocuklara göre bir sahne değil," diye karşılık çıktı. Ne var ki bunu bilmezlikten gelemezlerdi. Yerel polisin gerçeği öğrenmekte çok, görev duygusuyla yaptığı araştırma sırasında öğrenciler ifade vermeye çağrıldılar. Çocuklar hiçbir şey bilmediklerini söylediler. Her yıl olduğu gibi ormana gitmişler, top oynamışlar, spor yarışmaları düzenlemişler ve yiyeceklerini yedikten sonra da mantar toplamak için çevreye dağılmışlardı. Hava kararmaya başladığında da aldıkları talimata göre öğretmen ıslık çalmadığı halde yolun kenarında toplanmışlardı. Onu aramışlar, bulamayınca oturup beklemişler ve gece olurken köye dönmeye karar vermişlerdi. Lucas Carle'nin evine ya da okula dönmüş olabileceğini düşündüklerinden polise haber vermek akıllarına gelmemişti. Hepsi buydu. O ağacın dalına nasıl asıldığı konusunda da hiçbir şey bilmiyorlardı. Lise üniformasını, yeni ayakkabılarını giymiş, kasketini kulaklarına kadar indirmiş olan Rolf Carle, annesiyle adliye binasının uzun koridorlarında gidip geliyordu. Delikanlı da o birçok yeni yetmede görülen hem savruk hem de gergin bir hava vardı. Zayıf, çilli, keskin bakışlı ve narin elliydi. Onları soğuk, duvarları fayanslarla kaplı, ortasında üzerinde cesedin yattığı bir masa olan çıplak bir odaya götürdüler. Annesi kolundan bir mendil çıkardı ve dikkatle gözlüklerini temizledi. Yetkili çarşafı kaldırınca eğildi ve uzun bir an deforme olmuş yüzü inceledi. Oğluna bir işaret yaptı, o da bakmak için yaklaştı. O zaman kadın bakışlarını yere çevirdi ve sevincini gizlemek için elleriyle yüzünü kapadı. Sonunda, "Evet, benim kocam," dedi. Rolf Carle de sesini sakin tutmaya çalışarak, "Babam," dedi. Doktor kendi şaşkınlığının nedenini anlamadan, "Çok üzgünüm sizler için, hiç hoş olmayan bir olay," diye kekeledi. Sonra cesedi örttü, üçü bir süre sessizce durup örtünün altındaki silüete şaşkınlıkla baktılar. "Henüz otopsi yapmadım fakat bir intihar olduğunu sanıyorum. Gerçekten çok üzgünüm." "Anne, sanırım hepsi bundan ibaret," dedi. Rolf onun kollarına girdi, acele etmeden çıktılar. Çimento zemindeki adımlarının yankısı anılarında bir barış ve rahatlama duygusuyla birleşmiş olarak kalacaktı. Eve varınca Bayan Carle, "Bu bir intihar değil, babanı senin okul arkadaşların öldürdü," dedi. "Bunu nereden biliyorsun anne?" "Bundan eminim ve bunu yaptıkları için çok seviniyorum, yoksa bunu bir gün biz yapacaktık." Annesini boyun eğmiş biri olarak tanıyan ve onun kalbinde bu adama karşı bu kadar nefret olduğunu tahmin edemeyen Rolf, korkarak, "Böyle konuşma lütfen," dedi. Yalnızca kendisinin ondan nefret ettiğini sanıyordu. "Her şey geçti artık, unutmaya bak." Annesi yüzünde yeni bir ifadeyle, "Tam tersine oğlum, onu daima hatırlamalıyız," yanıtını verdi. Köy sakinleri, Lucas Carle'nin ölümünü inatla belleklerinden silmeye çalışıyorlardı. Oysa katiller bu konuda farklı düşünüyorlardı. O beş çocuk, yıllar boyu bu cinayet için cesaretlerini toplamışlardı ve susmaya niyetli değillerdi. Çünkü bunun yaşamlarının en önemli olayı olduğunu hissediyorlardı. Söylenmemiş olayların sisi içerisinde kaybolup gitmesini istemiyorlardı. Öğretmenin cenaze töreninde pazar elbiseleriyle ayinler söylediler. Okul adına bir çelenk koydular ve kimsenin suçlu bakışlarını görmemesi için gözlerini yerden ayırmadılar. İlk iki hafta sustular. Bir sabah köy halkının kendilerini hapse göndermeye yetecek bir kanıtla uyanmasını beklediler. Korku içlerine yerleşti ve söze dökülünceye kadar onları hiç bırakmadı. Fırsat bir futbol maçından sonra, oyuncuların ter içinde heyecanla soyunma odasına duş yapmak için soyundukları sırada doğdu. Beşi sözleşmeksizin duşta oyalandılar ve herkes gidince hala çırılçıplak olan aynanın karşısına geçtiler. Kendilerini ve birbirlerini inceleyerek olayla ilgili bir iz bulup olmadıklarına şaşırdılar. Birisi gülümsedi ve onları ayıran gölgeyi çözdü. Ansızın yine eskisi gibi oldular. Birbirlerinin sırtlarını sıvazladılar, kucaklaştılar ve küçük çocuklar gibi oynadılar. Carle hak etmişti, o bir hayvan, bir psikopattı. Olayın ayrıntılarını gözden geçirdiler ve onca kanıta karşın tutuklanmamış olmalarına şaştılar. O zaman hiç kimsenin onları suçlamak için sesini çıkarmayacağını anladılar. Herhangi bir araştırmanın başında içlerinden birinin polis komiseri babası, diğerinin yargıç büyük babası olacaktı. Ve jüride akraba ve komşulardan oluşacaktı. Orada hepsi birbirini tanıyordu, akrabaydılar ve hiç kimse bu cinayetin çamurunu karıştırmak istemiyordu. Hatta Lucas Carle'nin ailesi bile. Carle'nin karısı ve oğlunun yıllardan beri babanın kaybolmasını istediklerini ve ölümünün ilk önce ailesini rahatlattığını düşünmek kuşkusuz yanlış olmazdı. Çocuklar yaptıkları işin anısını canlı tutmaya karar verdiler ve bunu da başardılar. Olay ağızdan ağıza geçti, hep yeni ayrıntılar eklendi, sonunda bir kahramanlık öyküsüne dönüştü. Bir kulüp kurdular ve gizli bir yeminle kardeş oldular. Bazı geceler ormanda toplanıp yaşamlarının bu eşsiz cumasını anıyorlardı. Onu bir taşla nasıl bayılttıklarını, düğümü nasıl attıklarını, ağaca nasıl çıktıklarını, ipi öğretmenlerinin boynuna nasıl geçirdiklerini, o anda gözlerinin nasıl açıldığını ve havada sallanarak nasıl can çekiştiğini anımsıyorlardı. Sol kollarında bulunan beyaz bir işaretle diğer arkadaşlarından ayrılıyorlardı ve kısa zamanda köy halkı bu işaretin ne anlama geldiğini anladı. Rolf Carle de öğrendi. İşkencecisinden kurtulmuş olmanın minnettarlığı, asılan kişinin soyadını taşımanın verdiği onur kırıklığı ve onun öcünü almak için ne yeterli güce ne de isteğe sahip olmamanın utancı arasında bocalayıp duruyordu. Çocuk zayıflamaya başladı. Yemeği ağzına götürdüğünde kaşığın babasının diline dönüştüğünü görüyordu. Tabağın dibinde çorbanın içinden ölünün kokmuş gözleri kendisini inceliyordu. Ekmeğin rengi solgun ceset rengiydi. Geceleri ateşten titriyor, gündüzleri ise evden çıkmamak için bahaneler uyduruyordu. Fakat annesi onu yemek yemeye ve derslerine devam etmeye zorluyordu. 26 gün dayandı ama 27. günün sabahı o beş arkadaşı tuvalette kollarındaki işaretle görünce öylesine bir kusma krizine kapıldı ki okul müdürü korktu ve onu yakındaki kent hastanesine göndermek için bir ambulans istedi. Haftanın geri kalan günlerinde hastanede kustu durdu. Onu bu durumda gören Bayan Carle oğlundaki belirtilerin normal bir hazımsızlıktan ileri gelmediğini anladı. Onun doğumunu yapmış ve babasının ölüm belgesini hazırlamış olan aile doktoru onu dikkatle muayene etti, bir sürü ilaç yazdı ve annesine kaygılanmamasını, Rolf'un çok sağlıklı ve güçlü bir çocuk olduğunu, kısa sürede iyileşeceğini, yine spor yaparak kızların peşinde koşacağını söyledi. Bayan Carle ilaçları dakikası dakikasına uyguladı ama bir iyileşme görülmeyince dozunu kendiliğinden arttırdı. Değişen bir şey olmadı. Çocuk iştahsız ve sürekli kusmaktan ötürü sersemlemiş bir halde yaşamaya devam ediyordu. Babasının ölüm hayaline tutsaklar kampındaki ölüleri gömdüğü günün anısı da karışıyordu. Katarina o sakin gözleriyle ona bakıyor, tüm evde onu izliyor, sonunda onu elinden tutarak mutfaktaki masanın altına sokmaya çalışıyordu fakat artık ikisi de büyümüşlerdi. O zaman yanına çömeliyor ve çocukluğunda öğrendiği o uzun dualardan okumaya başlıyordu. Bir sabah annesi erkenden Rolf'ü okula gitmek üzere uyandırmaya geldi. Onu yüzü duvara dönük olarak solgun ve bitkin ölme isteğiyle buldu. Artık hayallere katlanamayacak hale gelmişti. Anne çocuğun bu cinayeti kendisinin de işlemeyi istemiş olmasının verdiği vicdan azabıyla tükenip gideceğini anladı. Tek kelime söylemeden dolaba gitti ve karıştırmaya başladı. Orada uzun zamandan beri unutulmuş olan kullanılmamış eşyalar, çocukların oyuncakları, Katarina'nın beyin filmleri, Johan'ın tüfeğini buldu. Kırmızı rugandan yüksek topuklu botlar da oradaydı. Onları şöminenin üzerine kocasının fotoğrafının yanına koydu. Sonunda Lucas Carle'nin savaş sırasında kullandığı deri bantlı yeşil bir torba olan bez çantayı buldu. Çantanın içine küçük oğlunun eşyalarını, kendisinin bir genç kızlık fotoğrafını, içinde Katarina'nın bir tutam saçını sakladığı ipek kutuyu ve bir gün önce pişirdiği bir paket kurabiyeyi koydu. Büyük bir kararlılıkla, "Haydi giyin oğlum, Güney Amerika'ya gideceksin," dedi. İşte Rolf Carle kendisini dünyanın öteki ucuna karabasanlardan uzak bir limana götürecek Norveç gemisine böyle bindi. Annesi onunla birlikte en yakın limana kadar trenle gitti. Ona üçüncü sınıf bir bilet aldı. Kalan parayı Rupert dayısının adresiyle birlikte bir mendile sarıp pantolonun içine dikti ve hiçbir nedenle pantolonunu çıkarmamasını tembih etti. Anne tüm bunları heyecan göstermeden yaptı ve vedalaşırken alnına çabucak bir öpücük kondurdu. Tıpkı her gün okula gönderirken yaptığı gibi. "Ne kadar kalacağım anne?" "Bilmiyorum Rolf." "Gitmemem gerek. Şimdi ailenin tek erkeği benim. Size bakmalıyım." "Ben yalnız da başa çıkarım. Sana yazarım." "Katarina hasta. Ona böyle bırakamam." "Kardeşin çok yaşamayacak. Böyle olduğunu biliyorduk. Ne var? Ağlıyor musun? Benim oğluma, Rolf'a benzemiyorsun. Bir çocuk gibi davranacak yaşta değilsin. Burnunu temizle ve herkes bize bakmadan gemiye bin." "Kendimi kötü hissediyorum anne. İçimden kusmak geliyor." "Sakın ha. Beni utandırma. Haydi şu köprüyü geç, güverteye yürü ve orada kal. Sakın geriye bakma. Elveda Rolf." Ama delikanlı geminin kıç tarafına gizlendi ve oradan limanı gözetledi. Annesinin gemi ufukta gözden kayboluncaya kadar yerinden kıpırdamadığını gördü. Onun fötr şapkası, siyah elbisesi ve taklit timsah derisi çantasıyla dimdik, yalnız ve hareketsiz, yüzü denize dönük hayalini kendisiyle birlikte götürdü. Rolf Carle, geminin en alt güvertesinde göçmenler ve yoksul yolcular arasında utangaçlığı ya da gururu yüzünden tek kelime konuşmadan okyanusu büyük bir dikkatle inceleyerek sonunda kendi hüznünün sonuna gelerek ve onu tüketerek bir ay boyunca yolculuk yaptı. O zamandan sonra kendisini az kalsın suya atmaya kadar götüren o üzüntüyü bir daha çekmedi. 12 gün yolculuktan sonra deniz havası ona iştahını kazandırdı. Onu kötü düşlerden kurtardı, bulantıları geçti ve uzun süre geminin arkasından gelen güleç yüzlü yunuslarla ilgilendi. Güney Amerika kıyılarına geldiğinde yüzüne renk gelmeye başlamıştı. Diğer üçüncü sınıf yolcularıyla paylaştığı banyonun küçük aynasına baktığında gördüğü, acı çeken bir delikanlının değil bir erkeğin yüzüydü. Görüntüsü hoşuna gitti. Derin derin içini çekti ve uzun zamandır ilk kez gülümsedi. Gemi limanda makinalarını durdurunca yolcular inmeye başladılar. Kendini bir serüven romanı kahramanı gibi hisseden Rolf Kalle, saçları rüzgarda dalgalanarak ışıltılı gözlerle karaya ilk çıkanlardandı. Sabahın ışıklarıyla gözlerinin önünde inanılmaz bir liman kenti yükseliyordu. Tepelerde rengarenk evler, eğri büğrü sokaklar, sokak aralarına asılan çamaşırlar, her ton yeşilde zengin bir bitki örtüsü görülüyordu. Hava, satıcıların sesi, kadınların şarkısı, çocukların gülüşü, papağanların bağırışması, kokular ve önemli bir mutfak sıcaklığıyla doluydu. Taşıyıcıların, denizcilerin, yolcuların gürültüsü içinde torbalar, bavullar, meraklılar satıcıların gevezeliği arasında Rupert dayısı, karısı Burgle ve delikanlının görür görmez aşık olduğu iri yapılı sarışın kızıyla onu bekliyordu. Rupert, annesinin uzak bir kuzeni olup meslekten marangoz, büyük bir bira içicisi ve köpek aşığıydı. Ailesiyle birlikte dünyanın bu ucuna savaştan kaçarak gelmişti. Çünkü asker olmaya hevesli değildi. Bir sopaya takılı bez parçası olarak kabul ettiği bayrak için mücadele etmek ona saçma geliyordu. Hiçbir yurtseverlik eğilimi yoktu ve savaşın önüne geçilmez olduğunu anladığında, yaklaşık 100 yıl önce Amerika'ya bir koloni kurmak için gelen atalarını anımsadı ve onların yolundan gitmeye karar verdi. Rolf'ü gemiden doğruca zamanın durduğu ve coğrafyanın aldatıldığı bir masal köyüne götürdü. Burada yaşam tıpkı 19. yüzyılda Avusturya Alplerinde olduğu gibi geçiyordu. Delikanlı için bu bir filme sokulmak gibi bir şeydi. Başlangıçta ülkeyle ilgili hiçbir şey göremedi ve birkaç ay Karayip'le Tuna kıyıları arasında pek fark olmadığını sandı. Geçen yüzyılın ortalarında kibar bir büyük toprak sahibi, denize yakın uygarlıktan pek uzak olmayan bereketli topraklarına iyi soydan göçmenler yerleştirmek istedi. Avrupa'ya gitti, bir gemi kiraladı, savaş ve salgınlardan yoksul düşmüş köylüler arasında Atlantik'in öteki ucunda kendilerini büyük bir geleceğin beklediği söylentisini yaydı. Barışın ve refahın hüküm sürdüğü, kesin Hristiyanlık ilkelerine göre düzenlenmiş, her türlü kötülükten, hırstan ve uygarlığın başlangıcından beri insanlığı cezalandıran gizlerden uzak, mükemmel bir toplum kuracaklardı. Değerlerine ve iyi niyetlerine göre 80 aile seçildi. Bunlar arasında el sanatlarıyla uğraşanlar, bir öğretmen, bir doktor, bir rahip vardı. Tüm araç gereçleri ve birkaç yüzyıllık gelenek ve bilgileriyle gemiye bindiler. Bu tropikal topraklara ayak bastıklarında çoğu böyle bir yere asla alışamayacaklarından korktular. Fakat dağları aşıp ılıman, sağlıklı iklimiyle Avrupa türü meyve ve sebzenin ekilebildiği ve yerel ürünlerin de yetiştiği, kendilerine vaat edilen cennete vardıklarında bu kaygılar uçup gitti. Burada yarı kâgir evleri, gotik harfli tabelaları, pencerelerin önündeki saksıları ve gemiyle getirdikleri bronz çanı astıkları küçük kilisesiyle kendi köylerinin bir benzerini kurdular. Kimsenin girip çıkmaması için koloninin girişini ve yolu kapadılar. 100 yıl boyunca onları getiren adamın isteklerine ve Tanrı'nın emirlerine uygun olarak yaşadılar. Ancak ütopyaları sonsuza dek gizli kalamazdı. Günün birinde keşfedildi ve basın bu haberi yayınladığında çok büyük yankı yaptı. Ülke topraklarında kendi yasa ve gelenekleri olan bir yabancılar kolonisini kabullenmekten yana olmayan hükümet, onlara kapıyı açmaya, resmi makamları turizmi ve ticareti koloniye sokmaya zorladı. Gelenler kimsenin İspanyolca bilmediği bir köyle karşılaştılar. İnsanlar sarışın, açık renk gözlüydü ve çocukların büyük bir bölümü yakın akraba evliliği nedeniyle sakattı. Köyü başkente bağlayan bir yol yapıldı ve koloni arabalarıyla gelen ailelerin rağbet ettikleri bir gezinti yeri oldu. Konuklar buradan Avrupa meyveleri, bal, sucuk, evde yapılmış ekmek ve işlemeli masa örtüleri alıyorlardı. Koloni sakinleri evlerini restoranlara ve konuklar için otellere dönüştürdüler. Bazı oteller sevgilileri kabul etti. Bu durum kuşkusuz koloni kurucularının prensiplerine uymuyordu. Fakat zaman değişiyor ve modernleşmek gerekiyordu. Rupert oraya henüz kapalı bir bölgeden geldi ama Avusturya kökenini ve iyi bir insan olduğunu kanıtladıktan sonra kendini kabul ettirdi. Dış dünya ile ilişki kurulduğunda yeni durumun avantajlarını ilk anlayanlardan biri o oldu. Mobilya yapmayı bıraktı çünkü artık daha ileri ve daha değişiklikleri başkentten alabilirdi. Kendini guguklu saat ve turistlere satmak için elle boyanmış eski tip oyuncaklar yapmaya karar verdi. Ayrıca iyi cins köpek yetiştirmeye başladı ve onları eğitmek için bir okul kurdu. O taraflarda daha önce hiç kimsenin aklına gelmemiş bir fikirdi bu. Çünkü o zamana kadar köpekler atsız, kulüpsüz, yarışmasız, berbersiz ve eğitimsiz çoğalıp duruyorlardı. Fakat çok kısa zamanda çevrede Alman çoban köpeklerinin moda olduğu duyuldu. Zenginler garanti belgesiyle kendi köpeklerine sahip olmak istediler. Bu parayı verebilenler hayvanlarını satın alıyor ve bir süre Rupert'in okuluna bırakıyorlardı. Köpekler burada iki ayaklarının üzerinde yürümeyi, elleriyle selam vermeyi, ağızlarında gazete ve efendisinin terliklerini getirmeyi ve yabancı dilde emir aldıklarında ölü taklidi yapmayı öğreniyorlardı. Rupert dayının epeyce toprağı ve birçok odası olan koyu renk ağaçtan yapılmış kendi elleriyle Heidelberg stilinde döşediği büyük bir evi vardı. Bunun bir dergiden kopya edilmişti. Karısı çiçek ve çilek yetiştiriyor, tüm köye yumurta sağladığı bir tavuk çiftliğini yönetiyordu. Köpek yetiştiriciliği, guguklu saat satışı ve turistler sayesinde geçinip gidiyorlardı. Rolf Kalle'nin yaşamı alt üst olmuştu. Liseyi bitirmişti, kolonide üniversiteye gidemezdi. Öte yandan dayısı ona kendi işlerini öğretmek istiyordu. Bu belki kendisine yardım etmesi, belki de kendisinden sonra işi devralması içindi. Çünkü onun günün birinde kızlarından biriyle evlendirmeyi umuyordu. Delikanlıyı ilk bakışta sevmişti. Hep bir erkek mirasçısı olsun istemişti ve bu çocuk tam düşlediği gibiydi. Güçlü, soylu karakterli, becerikli ve ailenin tüm erkekleri gibi kızıl saçlıydı. Rolf marangozluk aletlerini kullanmayı, saat mekanizmalarını kurmayı, çilek toplamayı, pansiyondaki müşterilerle ilgilenmeyi çok çabuk öğrendi. Dayısı ve yengesi onun inisiyatifin kendisinde olduğuna inandırdıklarında ya da duygularına seslendiklerinde ona her istediklerini yaptırabileceklerini fark ettiler. Burgle, çaresizlikle içini çekerek, "Kümesin tavanını ne yapabiliriz Rolf?" diye soruyordu. "Yeniden katranlanmalı. Zavallı tavuklarım yağmurlar başlayınca ölecekler. Bana bırak yenge, o işi bir dakikada hallederim." Ve delikanlı 3 gün boyunca katran kazanını karıştırıyor ve kümesin çatısında dengesini korumaya çalışıyordu. Bir yandan da gelen geçene, Burgle'ın bıyık altından gülüşü ve kuzinlerinin hayran bakışları altında su geçirmezlik konusundaki kuramlarını anlatıyordu. Rolf, ülkede konuşulan dili öğrenmek istiyordu ve bunu metotlu bir şekilde kendisine öğretecek birini buluncaya kadar durup dinlenmedi. İyi bir müzik kulağı vardı ve bundan yalnızca kilisenin orgunu çalmakta, akordeonla konukların karşısına çıkmakta değil, İspanyolcayı çabucak hem de kaba küfürlerle birlikte öğrenmekte de yararlandı. Bunları çok ender kullanmakla birlikte eğitiminin bir parçası sayıyordu. Boş zamanlarını kitap okuyarak geçiriyordu ve bir yıldan az zaman içinde köyün tüm kitaplarını ödünç almış, yutmuş ve tam zamanında sahiplerine geri vermişti. Güçlü belleği komşuları ve ailesini şaşkına çevirmeye yetecek bilgiyi toplamasına izin veriyordu. Moritanya'nın nüfusunu veya Manş Denizi'nin uzunluğunu hiç duraksamadan söyleyebiliyordu. Anımsayamadıklarını da bir çırpıda uyduruyor ve öylesine kesin söylüyordu ki kimse kuşkuya düşmüyordu. Konuşmalarını süslemek için bazı Latince kelimeler öğrendi. Bunları pek doğru kullanmasa da küçük toplulukta saygınlık kazandı. Annesinden biraz modası geçmiş de olsa görgü kurallarını öğrenmişti. Bu da herkesin, özellikle insanların kaba olduğu bir yerde böyle inceliklere alışmamış olan kadınların sempatisini kazanmasına yol açtı. Yengesi Burgle'e çok kibar davranıyordu. Bunu onu etkilemek için değil, onu gerçekten çok sevdiği için yapmaktaydı. Yengesinin yaşamla ilgili kaygılarını giderme, bunları yalın formüllere indirgeme yeteneği vardı. Çoğu kez delikanlı böyle bir çözümün neden aklına gelmediğini kendi kendine sorup dururdu. Kendini sıla özlemine kaptırdığında veya insanlığın acılarından ötürü kendi kendine işkence ettiğinde yengesi onu nefis tatlıları ve şakalar ile tedavi ediyordu. Katarina dışında onu nedensiz ve kendiliğinden kucaklayan ilk kişiydi. Her sabah onu gürültülü öpücüklerle uyandırıyor ve uyumadan önce yorganını düzeltiyor, annesinin utandığı için asla göstermediği ilgiyi gösteriyordu. Rolf ilk bakışta utangaç görünüyordu, kolaylıkla kızarıyor, alçak sesle konuşuyordu fakat gerçekte kibirliydi ve henüz kendini dünyanın merkezi sanacak yaştaydı. Çoğu kimseden daha zekiydi. Kendisi de bunu biliyor ve zekası alçak gönüllüymüş gibi görünmesine yardım ediyordu. 7. ayrımın sonu, sayfa 78.